17. ayırım. Nizam ordusu kuruluşunu finanslamak için yeni bir çare bulmak gerekiyordu. Devletin zaten gelirleri masraflarına yetmediğinden yeni ordunun masrafları için mutlaka yeni bir gelir kaynağı bulmak şarttı. Bu masraflara harameyn makatları müstesna, darphanece tutulan mukatalar tahsis edilirse de bunun da yetmeyeceği tespit edildi. Daha önceleri konmuş olan zecriye resimleri, kahve, tütün ve alkollü içkilere konan resimler ve pembe, pamuk, resmi gelirleri de yetmeyecekti. Eski gelirlerden başka yılda 15-20 kese daha lazımdı. Bunu sağlamak için 1793'te İrad-ı Cedid Hazinesi adı altında ayrı bir hazine kurulmasına karar verildi. Nizam-ı Cedid masraflarının neden bu yoldan karşılanmasına karar verildiğini anlamak için eski Osmanlı toprak tasarrufu sistemini, sonra da bu dönemde bu eski sistemle sağlanan toprak gelirlerinin nasıl tahsil edilmekte olduğunu bilmemiz gerekir. Eskiden tımarlı ordusunun finansmanını hazine değil, tımar, ziamet sistemlerinin kendisi sağlardı. Yalnız Kapıkulu ordusunun masraflarını doğrudan doğruya hazine sağlardı. Bu masrafların en büyük kalemini zamanla asker ulufeleri oluşturmaya başladı. Çünkü bir yandan sikke değeri düşüyor, bir yandan Kapıkulu askeri sayıca çoğalıyordu. Birbiri arkasına gelen savaşlar yüzünden açığı kapatmak için maliye, sikke tahşişi yönteminin çeşitlerini uygulamaktaydı. Eski tımar ve zahmetlerin kısmen sahiplerinin ve askerlerinin savaş değeri düşmekle, kısmen reayanın nakitle vergi ödeme gücünün düşmesi yüzünden gelirlerinin değeri düştükçe masraf açıklarını karşılama düşüncesiyle bunların mali ve askeri yararlılık niteliklerini ispat edenlere belirli askeri mali hizmetleri yapma karşılığı olarak verilmeleri yerine boşalanlarını hazinenin ihtiyacı olan kesinleşmiş mukannen vergi geliri miktarını müeccelesini peşin alma düşüncesiyle bir mukaata kesişme olarak ihale ile bu parayı verebilecek kimselere verme usulü başlamıştı. Gerçekte zamanla birçok mansıplar böyle satılmaya başladı. Bu bizim anladığımız anlamda satma değildir. Peşin para karşılığı mansıpların kapsadığı gelirleri yapılan hizmet karşılığı alma hakkının verilmesi demektir. Mukataların verilişi ayrı ya da aynı zamanda ve çeşitli yöntemlerle uygulanırdı. Bunlardan biri malikane yolu, devlete ait bir mukatanın yaşam süresince verilmesi, diğeri emanetle verilmesi yolu. Bu bir vilayetteki mukataların toptan bir ücret karşılığı birine iltizama verilmesi, onun kendi mültezimlerinden parça parça topladığı taksitler için devlete hesap vermesi demektir. Üçüncü bir türlüsü de bir eyalet ya da sancağın gelirlerini muhassıl adıyla bir vezire, bir beylerbeyine, bir valiye, bir ayağına tahsis etmektir. Muhassıllık alan kişinin geliri mukayyet bedelden fazla olursa, faiz denen bu fazlalık muhassıl olan zatın hizmetine karşılık kârı olur. Bu uygulamanın önemli olan farkı, verginin tahsili ve hazineye ödenmesi işinin idare amiri olan zata ya da ayandan sayılan nüfuzlu bir kişiye havale edilmesidir. Bu uygulamalarda hazine kimi kez ileriye ait yılların peşinlerini önceden aldığından devlet bütçesinde çok kez 2-3 yıllık tedahül denen bir karışma olurdu ki bunun düzenli bütçe yapmayı güçleştirmek, hazineyi mukataa sahiplerine, ayan ya da paşalara karşı bir süre borçlu yapmak gibi tehlikeli iki sonucu oluyordu. Klasik tımar sisteminden ayrılışın getirdiği bu çeşit uygulamalar, eski Osmanlı sistemini çürüten iki bozuluşa yol açtı. A. Mansıp ve mukata verilişlerinde asla önlenemeyen yolsuzluklar. B. Kamu hizmeti yerine kamu malını, o zamanki anlamla gelirini, kişisel mülkiyet haline getirme eğilimi. Bunu daha sonra miri toprakları da kişisel mülkiyet yapma şekli katıldı. Bu, işin devlet yapısını çürütme yanıdır. Bunun bir de reayayı sömürme yanı vardır. Satışlarda ister istemez rüşvet rol oynamaya başladı. Alan, kendi almak için ödediği peşini hem de ödediği fahiş rüşveti çıkarmak zorunda olduktan başka, bu işi kamu hizmeti amacıyla değil, servet edinmek amacıyla giriştiğinden faiz denen farkı alabildiğince karlı duruma getirmek ister. Mukataların mukayyet bedellerinin birkaç seneliğine muaccel denen bir miktar tespit edilirdi. İhalede bu miktar hazinece toptan alınırdı. Boşalan bir mukata daha önceki mültezimden kalan yıllar faizin 5 katına denk olarak artırılacağı sanılmıştı. Gerçekte ise kısmen enflasyon, kısmen yolsuzluk yüzünden gelirler azalıyordu. Arada da bir zenginleşenler, bir de fakirleşenler reaya olduğundan yine asıl zararlı çıkan hazine, yani devlet oluyor. Devletle toplum arasında zaten klasik sistemde var olan uçurum, bu kez bu sistemin bozuluşu ile daha da derinleşiyordu. Bu, reaya ve devlet aleyhine sömürülücülüğe dayanan bir sınıflaşma sürecinin başlaması demektir. Bunun batıdaki yeni paralı sınıfın doğuşundan farklı olan, yani servet birikiminde eski üretim biçimlerini değiştirmeye, yeni üretim biçim ve ilişkilerini yaratmaya yol açması yerine, eski üretim ve ilişkilerini daha da bozuk ve düzensiz biçimleriyle tutmaya yol açmasıdır. Ayrıca iki fark daha gelişti. Paralı sınıf ile hükümdar arasında bir çeşit ortaklık yaratma yerine bir çeşit düşmanlık geliştirdi. Kapıkulu müessesesinin sürdürülmesinde bu düşmanlığın rolü olmuştur. Çünkü hükümdarlar kendilerine düşman oldukları halde yine de onlara dayanmak zorunda bulunuyorlardı. İkinci farklı yan, bu bozuluşu derinleştirmeye yarayan ve yeni ekonomi sisteminin, kapitalist üretim sisteminin gelişmesini imkansızlaştıran iki tipi, yani tefeci ile sarraf gücünü yaratmasıdır. Tefeci, reayanın can kurtaran yardımcısı rolünde, sarraf da mansıp ve mukata sahiplerinin garantörü, teminatçısı rolündedir. Birincisiyle köylü tefecilik yapan ayana bağlanır, mukata alanlar ödeyecekleri peşin için resmen tanıdık ve kuyruklu denen sarraflardan bir kefil göstermeye mecburdu. Ödemeyi yapamadığı takdirde onu bu sarraf ödeyecekti. Bu yüzden sarraflar idare amirlerini kontrolleri altında tutarlardı. Demek ki halk ve devlet hazinesi faizcilerle sarrafların ipoteği altına girmişti. Padişahlar işte bu yüzden kapı kullarına muhtaçtılar. Çünkü ancak onların gücüyle ayana, paşalara, sarraflara karşı koyabiliyorlar, zaman zaman bunlara yuttuklarını kusturuyorlardı. Fakat padişahlık sisteminin asıl içinden çıkılmaz felaketi, Kapıkulu Ocağı'nın da bir geçim ve çıkar ocağı haline gelmesi, yukarıda değindiğimiz gibi açıkça padişahlığa düşman bir güç durumuna dönüşmesi oldu. Her iki müessesenin de başkentte, hatta sarayda lobileri vardı. Bunlar işte padişahların iplerini ellerinde bulunduran kişilerdi. Demek ki eski sistem artık geçmişe karışmıştır. Nizam-ı Cedid'e neden dört elle sarıldığını şimdi daha iyi anlarız. Avusturya, Rusya ve İran'la yapılan savaşlar dolayısıyla devletin mali sıkıntısı arttığı için tımar ve zahmetlerin askerlikle ilgisi olmayan kişilerin gelir kaynağı haline gelişini önlemeye Halit Hamit zamanında çalışılmıştı. O zaman hükümetin yapılan nizamnameleri yürütme gücünde olmadığı ortaya çıktı. Örneğin düşünülen tedbirlerden biri olan tımar ve zahmet tutarlarının sancaklarında oturmaları zorunluluğu yürütülemedi. Kendilerine bir yıl mühlet verildiği halde Rusya ve Avusturya savaşlarına bu tımar ve zahmetlerden asker getirilmediği, getirilenlerin işe yaramadığı ya da gelenlerin kaçtığı görüldü. Örneğin Anadolu eyaletinin tımar ve zahmet sahipleri İsmail Kalesi'ni bırakıp kaçmışlar. Bu kale düşman eline geçmişti. Savaş bittikten sonra yapılan soruşturma sonunda bu tımar ve zahmet sahiplerinin hepsinin sağ salim yaşamakta oldukları öğrenilmişti. Yeni projenin hazırlandığı dönemlerde Kapıkulu Ocağı'nın ıslah edilemeyeceği nasıl anlaşılmışsa, tımarların da ıslah edilemeyeceği bilindiği için bunların Nizam-ı Cedid ordusunun mali kaynağını sağlama işine bağlayacak bu yoldan ıslah, daha doğrusu tasfiye yoluna gidilmesi düşünüldüğünü anlıyoruz. Zaten padişahın emriyle 1789'da toplanan meşveret meclisinde ilk başta yukarıda saydığımız bozulmaların açtığı kötülükler üzerine uzun konuşmalar olmuştu. Yaşatıldığı kapalı hayattan dolayı Osmanlı toprak tasarrufu ve maliyesi işlerinin son durumundan haberi olmayan yeni padişah, bu eleştirileri dinledikten sonra gerekli ıslahat çarelerinin kararlaştırılması için direktifler vermişti. Savaş yılları boyunca Şeyhülislamlık'ta tartışmalar sürdürüldü. 1791'de bir kanun hazırlandı. Gerçekte bu bir reform kanunu olmaktan ziyade Halil Hamit Paşa zamanında yapılan uygulanmasını sağlayacak ceza müeyyideleri koyan bir çeşit ceza kanunu olmuştu. Savaşa gelmeyenlerin tımar ve zahmetleri ellerinden alınacaktı. Bunlar başka istihkak sahiplerine verilecek, bu yenilerin de tımarlarında oturmaları şart olacaktı. Boşalmış oldukları halde gizli tutulan tımar ve zahmetler meydana çıkarılacak, bunları eline geçirenlerden alınıp müstahak olanlara verilecekti. Mukataa olan tımar ve zahmetleri tutanlar mukataalarını emirlerinde idare edecekler, bunlar da dindar, namuslu kişiler olacaktı. Geleneksel ya da kanunsal kesimlerden başka keyfi olarak halktan hiçbir şey almayacaklardı. Arpalık sahipleri de arpalıklarını maktu bir ödeme karşılığı mültezimlere vermek yerine oralara kendi atlarına namuslu dindar naipler yollayacaklardı. Gelirin beşte birini naibe bırakıp gerisiyle yetineceklerdi. Böylece tımar ve zahmet sistemi kaldırılmakla birlikte ıslah yolu ile hazine geliri bir taraftan artırılırken bu sistemin yavaşça tasfiyesine doğru bir adım demek olan başka bir yolla bu sistem Nizam-ı Cedid gelirlerinin mali kaynağı durumuna getirilecekti. Bu gelirler boşalmış mukataların darphanece yeniden satılmayarak doğrudan doğruya iltizama verilmesiyle sağlanacaktı. Fakat devlet adamlarının birçoğunun geliri mansıplarının sadece mukatalarının faizlerinden geliyordu. Bunlara maaş yerine devlet topraklarının gelirleri tahsis edilir, bunların geliri mansıbın önemi ölçüsünde olurdu. Şimdi irad-ı cedid sağlama pahasına bunlar gelirlerinin bir kısmını kaybedeceklerdi. Onun için boşalmışların hepsinin zapt edilememesine karar verildi. Miri ve harameyn mukatalarından boşalanlardan faizleri 10 keseden fazla olanlar yeniden satılmayıp tutulacak, miri tarafından doğrudan doğruya iltizamla yönetileceklerdi. Mukatası olan ricalin ancak 10 keselik mukataları kalacak, ancak bunlar başka yerlerden 2 ya da 3 mukata daha alarak aynı geliri yine sağlayabileceklerdi. Boşalmışlardan birkaç yıl içinde epey gelir sağlanacaktı. Özel kişilere verilen devlet gelirlerinin bir kısmı nizam-ı cedidin masraflarına ayrılacaktı. Boşalmış mukataların muaccelleri miri hazinenin normal masraflarına karşılık olarak kullanıldığından mirinin eksiğinin nasıl kapatılacağı sorunu da şöyle çözümlendi. Bunlar için de belirli bir muaccele tespit edilecek. Bunun dengi olarak zecriye resimlerinden toplanan gelirler mir-i hazineye dönecek. Bir yıl içinde tutulan mukatalardan da ne kadar faiz hasıl olmuşsa zecriyeden hazineye tahsis edilen para o miktar noksan olarak verilecek. Böylece gelir arttıkça zecriyeden edilen miktar azala azala 5-6 yıl içinde hazineye yıllık hasıla olarak muaccele kadar para mukata faizlerinden gelir olarak sağlanmış olacaktı. O zaman zecriyeden para aktarılmasına gerek kalmayacak, onun gelirleri de ayrıca irad-ı cedid hazinesinde birikecekti. Ocak 1793'ten itibaren 10 keseden fazla faizli mukata boşalmışlarının zapt edilmesine, fakat onlardan aşağı faizli olanlarının da 8 yıllardan aşağıya satılmamasına oy birliğiyle karar verildi. Böylece 10 keselik mukata tutan mansıplara daha uzun süreli bir garanti sağlanmış oluyordu. Öyle gözüküyor ki başta irad-ı cedid defterdarlığına ve nizam-ı cedid nazırlığına atanan ve o zaman padişaha çok yakın bir adam olan Çelebi Mustafa Reşit ile büyük mansıp sahipleri arasında çetin pazarlıklar olmuştu. Çıkan ferman üzerine bu kararların uygulanmasına geçildi. Miri ve harameyn mukatalarının boşalmış ya da boşalacak olanlarının faiz tutarları bunu tabiatıyla en iyi bilen kişiler olan mültezim ve sarraflardan oluşan bilir kişilerce saptanarak bunların mir tarafından malikane üzre zaptına ve iltizamına verilmesine başlandı ve zecriye gelirleriyle düşünülen transfer işlemlerine girişildi. İrad-ı cedid hazinesinin geliri düşünülen miktarı geçtikten sonraki fazlalık da olağanüstü durumlarda kullanmak üzere bir çeşit ihtiyat sandığı olarak tutulacaktı. Bu ana kaynaktan başka humbaracı ve tersane tımarları ile 15 bin kuruştan fazla geliri olan ve sahipleri tımar ocaklarında bulunmayan ya da görevlerini yapmamakta olanların tımarları da yeni hazinece tutulacak, bunların iltizamından alınacak gelirlerin de irad-ı cedidde katılmasına karar verildi.